Ayrım 3. Sayfa 29. Yalan 1. Atatürk'ün son meclis konuşması. Gökten indiği sanılan kitapların doğmaları sözü Atatürk'ün dinsizliğini kanıtlar. Tanrı'yı gökte sananların iman ölçeri. Gazeteci yazar Can Dündar, 2008 yılında gösterime giren Mustafa adlı belgesel filminde Atatürk'ün son meclis konuşmasındaki gökten indiği sanılan kitapların doğmaları sözüne de yer vermişti. Dündar o günlerde Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda aslında filmin merkezine Atatürk'ün bu sözünü yerleştirmek istediğini ifade etmiştir. Atatürk'ün hayatında ben onu fark ettim ama gelen tepkilere bakıyorum da filme çok yedirememişim. Asıl mücadele ne Yunanlılara, ne Asi Kürtlere, ne de gericilere karşı veriliyor. Atatürk'ün asıl mücadelesi, iktidarı gökyüzünden yeryüzüne indirme meselesi. Ben bütün mücadelesini topyekün elden geçirdiğimde bunu gördüm. Üstelik yapmaya çalıştığı çok özel bir şey, sadece Türkiye'yi değil, bütün insanlığı ilgilendiriyor. Bütün insanlığı dönüştürülebilecek her şeyden söz ediyor. O sonda yaptığı konuşmada söylediği bir şey var ki, ben bunun filmin en çok konuşulacak şey olduğunu sanıyordum. Üzerine kimse bir satır bile yazmadı. Bunu insanlık tarihinde söyleyebilecek başka bir lider bilmiyoruz. Biz ilhamlarımızı gökten değil, yeryüzünden alıyoruz. Bizim ilkelerimiz gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla bir tutulmamalıdır, diyor. Burada sadece İslam da söz konusu değil. Bütün dinlere bir gönderme var. Dündar şöyle devam ediyor. Bu kolay bir mesaj değil. Atatürk bunu sere serpe meclis kürsüsünden söyleyebiliyor. Biz üzerinden 70 yıl geçtikten sonra bile henüz o cesarette değiliz. Bahsettiği Barack Obama'nın İncil'e el basarak yemin etmesine uzanan bir süreç. Bütün insanlık tarihinde dinin tamamen siyasal ve toplumsal hayattan silinmesinden söz ediyor. Bu kadar radikal bir lider. Dündar, Atatürk'ün en önemli meselesinin iktidarı gökyüzünden yeryüzüne indirme meselesi olduğunu söylüyor. Haklı. Gerçekten de Atatürk tüm hayatını sadece dinsel ilkelerle, üstelik yüzyıllar içinde iyice boş inançlar, hurafelerle kaplanmış ilkelerle biçimlendiren, iktidarın, kutsalın gökte olduğuna inandırılmış bir toplumda, evet, iktidarı gökyüzünden yeryüzüne indirmek istemiştir. Öncelikle de kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak adlandıran ve meşrutiyetini dinden alan sultan, halife, şek düzenine Atatürk'ün bizzat ifadesiyle çürümüş gölge adamlara son vermiştir. Ancak bunu yaparken zaman zaman din eleştirileri yapsa da Tanrı'ya ve dinlere, özellikle de mensubu olduğu İslam dinine asla savaş açmamıştır. Tam tersine Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Düşünceye aykırı, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor derken altını çizdiği o sade din için 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurup 1925'te Kur'an'ın Türkçe tefsir ve tercümesini yaptırmaya, sağlam hadisleri Türkçe'ye çevirtmeye başlamıştır. 1932'de din dilini, ezanı, duaları, hutbeleri, salatı Türkçeleştirerek bir anlamda dinde öze dönüş hareketini başlatmıştır. Atatürk'ün amacı kabaca dini yok etmek değil, dinin anlaşılmasını sağlayarak öncelikle din istismarını, dinin kullanılmasını önlemektir. Atatürk'ün tartışmasız en önemli ilkelerinden biri, durumundaki laiklik ilkesi de asla dinsizlik veya din düşmanlığı değildir. Laiklik bir taraftan din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını, dünya işlerinin vahiy kaynaklı dinsel kurallarla değil, akıl kaynaklı hukuksal ve bilimsel kurallarla yürütülmesini, diğer taraftan hem devletin bireylere karşı hem de bireylerin birbirlerine karşı anayasadaki din ve vicdan özgürlüğüne uygun şekilde davranmasını amaçlayan bir ilkedir. Nitekim Atatürk'ün laik Türkiye'sinde inanç ve ibadet yasak değildir. Camiler açıktır, ezanlar okunmuştur, dini bayramlar kutlanmıştır. İslam'ın temel kaynağı Kur'an ve sağlam hadisler devlet eliyle en mükemmel şekilde Türkçeleştirilip bastırılıp yine devlet eliyle halka dağıtılmıştır. Ancak aynı Atatürk Türkiye'sinde insanları herhangi bir dine inanmaya veya inanmamaya zorlamak da yasaktır. Atatürk Türkiye'sinde din istismarı da yasaktır. Dini hem devlete hem bireylere karşı silah olarak kullanmak ve dini kullanıp cumhuriyet düşmanlığı yapmak da yasaktır. Kısacası Atatürk Türkiye'sinde din değil, dincilik yasaktır. Atatürk dindarlara değil, dincilere düşmandır. Örneğin Ankara müftüsü Rıfat Börekçi gibi vatansever gerçek din adamlarına büyük saygı duyan, ölünceye kadar onlarla dostluğunu, yakınlığını sürdüren Atatürk, Şeyhülislam Mustafa Sabri gibi işbirlikçi, sahte din adamlarına müthiş düşmandır. Atatürk, Türklerin emperyalizm ve geri kalmışlık bataklığına saptanmalarını yüzyıllardır aklın ve bilimin fazlaca ihmal edilmiş olmasının çok belirleyici olduğu sonucuna varmıştır. Bu topraklarda yüzyıllardır aklın ve bilimin ihmal edilmesinde dinin, daha doğrusu dinciliğin çok etkili olduğunu görmüştür. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte iki önemli adım atmıştır. 1. Öncelikle hayatın merkezine aklı ve bilimi yerleştirmek istemiştir. Atatürk'ün bütün devrimleri bu temel amaca yöneliktir. 2. Dinin anlaşılmasını sağlamak istemiştir. Bunun için de din dilini Türkçeleştirmiştir. Atatürk'ün dinin anlaşılmasına çalışmasını, onun toplumu dindarlaştırma veya dinsizleştirme çabası olarak yorumlamak yanlıştır. Atatürk inananlara neye inandıklarını, inanmayanlara neye inanmadıklarını göstermek istemiştir. Bu bakımdan Atatürk'ün dinin anlaşılmasına yönelik çabaları, örneğin Kur'an'ı ve hadisleri Türkçe'ye tercüme ettirmesi özünde laik bir çabadır. Atatürk bir taraftan akla ve bilime vurgu yaparken, diğer taraftan yine aklın ve bilimin bir gereği olarak dinin anlaşılmasına çalışmıştır. Atatürk'ün dinin anlaşılmasını istemesinin dini bakımdan iki temel nedeni vardır. 1. Din adına hayata saçılmış olan boş inançları, hurafeleri herkese göstermek. 2. Dini kullanarak halkı kandıran din istismarcılarının, dincilerin maskesini düşürmek. Atatürk'ün bütün bu çalışmalarını dinsizlik veya din düşmanlığı diye adlandırmak, Atatürk'ü ve devrimlerini hiç anlamamaktır. Bu çerçevede Can Dündar'ın Atatürk, bütün insanlık tarihinde dinin tamamen siyasal ve toplumsal hayattan silmesinden söz ediyor cümlesi, Atatürk'ün insanlık ütopyasını akla getirmektedir. Nitekim Atatürk bir keresinde, "Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetilmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı olacaktır," demiştir. Ancak Atatürk burada sözünü ettiği o ahenk ve işbirliği çağı için henüz çok erken olduğunun da farkındadır. Nitekim Nutuk'ta bundan "tatlı bir düş" diye söz etmiştir. Atatürk, evet, dini siyasal hayattan, dini değil ama dinciliği, bağnazlığı da toplumsal hayattan silmek istemiştir. Konumuz açısından burada Can Dündar'ın iktidarı gökyüzünden yeryüzüne indirmek ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Bu ifadeyle anlatılmak istenen şüphesiz dünyevileşme arzusudur. Gerçekten de Atatürk yüzyıllardır dinin, Tanrı'nın egemenlik alanına bırakılmış olan birçok konunun insanların kendi akıllarıyla, iradeleriyle, plan ve programlarıyla düzenlenmesini amaçlayan bir pozitivist, seküler, dünyevi anlayışı hayata geçirmek istemiştir. Atatürk'ün bu dünyevileştirme hareketi öteden beri iktidarı gökten yere indirmek olarak adlandırılmıştır. Ancak gök ve Tanrı özdeşliği, Kur'an'ların bilinçaltında dinin Tanrı'nın gökyüzünde olduğu yönünde eski ve kaba bir inanç vardır. Çok tanrılı dönemlerde güneşin, ayın, yıldızların, gök cisimlerinin kutsal görülmesi ve Tanrı'nın kutsallığından dolayı yukarıda, dolayısıyla gökte tasvir edilmesi aslında insanlık tarihi kadar eski bir alışkanlıktır ve neredeyse bütün dinlere yerleşmiş bir genel kabuldür. Dolayısıyla insanlar dinlerden ve Tanrı'dan söz ederken veya dua ederken gökyüzünü gösterirler. Özellikle Türkler, İslam öncesindeki gök tanrı inancı gereği gök ve tanrı özdeşliği kuran milletlerin başında gelir. Gök ve tanrı özdeşliği kuran eski Türkler, Tanrı'ya göğe daha yakın olmak için ibadetlerini yüksek dağların zirvelerinde yapmıştır. İşin ilginç yanı, Kur'an şairi olarak bilinen Mehmet Akif Ersoy bile İslam dini ve gök özdeşliği kuranlardan biridir. Şu dizeler Akif'e aittir. O yerin gökten inen dini, hayatın dini. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Dante Alighieri 1307-1321 arasında Orta Çağ'da kaleme aldığı ve öteki dünyaya yaptığı düşsel geziyi destanlaştıran ünlü İlahi Komedyası'nda Cehennem ve Araf gibi cennetin de 10 kattan oluştuğunu ve Tanrı'nın göğün 10. katında olduğunu belirtmiştir. Dante'ye göre göğün ilk katında Ay, ikinci katında Merkür, üçüncü katında Venüs, dördüncü katında Güneş, beşinci katında Mars, altıncı katında Jüpiter, yedinci katında Satürn gezegenleri vardır. Sekizinci katta dönmeyen yıldızlar, dokuzuncu katta ilk devindirici yer alır. Ağrı ışıktan oluşan maddeden arınmış 10. kat ise kutlu ruhlarla Tanrı'nın katıdır. Dante bu katın merkezinde yer alan Tanrı'yı öncesiz ve sonrasız güçlü ışık olarak tanımlamıştır. İşte Atatürk'ün son meclis konuşmasındaki gökten indiği sanılan kitapların doğmaları sözünden, dinsizlik hatta tanrısızlık anlamı çıkaranların neredeyse tamamı tıpkı Akif ve Dante gibi bu kadim, din, tanrı ve gökyüzü özdeşliğinin etkisinde kalanlardır. Atatürk'ün son meclis konuşmasındaki gökten indiği sanılan kitapların doğmaları sözünden dinsizlik hatta tanrısızlık anlamı çıkaranlardan biri de gazeteci Murat Bardakçı'dır. Bardakçı 2014 yılında Tarihin Arka Odası adlı televizyon programında Atatürk'ün bu sözlerinin materyalizm, ateizm olduğunu iddia etmiştir. Ancak bir an Atatürk'ün bu sözleriyle kutsal kitapları, dinleri reddettiğini kabul etsek bile, bu sözlerine dayanarak onun Tanrı'yı reddettiğini, yok saydığını, Tanrı'ya inanmadığını söyleyemeyiz. Çünkü bilindiği gibi dinleri, kutsal kitapları reddetmek illa da Tanrı'yı reddetmek anlamına gelmez. Şöyle ki, her dinsiz ateist değildir. Dinleri reddeden ama Tanrı'yı, onun yaratıcılığını, varlığını kabul eden çok insan vardır. Örneğin Tanrı'nın varlığını kabul eden ama dinleri reddeden deistler vardır. Dolayısıyla gökten indiği sanılan kitapların doğmaları sözünden Aristo mantığıyla düz bir bakışla dinsizlik anlamı çıkaranların aynı sözlerden bir de tanrısızlık anlamı çıkarmaları mantıki derinliği olmayan son derece sığ ve zorlama bir yorumdur. Çünkü Atatürk burada Tanrı'nın varlığına değil gökten kitap inmesi düşüncesine bunu savunan dinsel anlayışa itiraz etmiştir. Çok daha önemlisi, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla, değişmez kurallarıyla ülke yönetilmesine itiraz etmiştir. Ayrıca kutsal kitapları Tanrı göndermedi önermesi bile tek başına Tanrı'yı reddetmek anlamına gelmez. Böyle bir önerme kutsal kitapları, kutsal kitapların kaynağını, ortaya çıkış biçimini sorgulamak anlamına gelir. Bu tür bir sorgulama klasik dinsel öğretiye aykırı bir davranış olarak görülüp yadırganabilir. Ancak buradan dinsizlik, hele hele tanrısızlık anlamı çıkarılamaz. O sözü analiz ederken gözden kaçanlar. Atatürk'ün gökten indiği sanılan kitapların dolmaları sözünü analiz ederken şu gerçekler gözden kaçırılmamalıdır. 1. İslam dinine göre evet kutsal kitaplar inmiştir ama gökyüzünden inmemiştir. Atatürk'ün dediği gibi bu bir sanrıdır. 2. Atatürk İslam dinini son derece iyi bilmektedir. Kur'an'ı okumuş, ayetlere hakimdir. 3. Atatürk bir dahidir. Dahinin felsefi kodlarını bilmeden, onun üstelik bağlamından, amacından koparılmış, başı sonu kesilmiş, sözlerini doğru anlamlandırmak zordur. 4. Atatürk'ün ne dediği kadar, nerede, ne zaman, kime ve ne amaçla dediği de çok önemlidir. 5. Atatürk çok önem verdiği bazı mesajlarını daha etkili biçimde iletebilmek için zaman zaman anlam güçlendirici cümlelere, karşılaştırmalara başvurmuştur. Bu cümlelerin, karşılaştırmaların ortak özelliği, genel kabullere aykırı, sarsıcı, şaşırtan ve ezber bozan cümleler, karşılaştırmalar olmasıdır. 6. Atatürk'ün herhangi bir sözüyle gerçekten ne demek istediğini anlayabilmek için sadece o sözüne değil, o konudaki tüm sözlerine ve uygulamalarına bakmak gerekir. Atatürk'ün sözlerinin tamamı 30 ciltlik Atatürk'ün bütün eserlerinde toplanmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 35.